Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali, İranlı ünlü karilerden Mensuri'den Tin suresinin 1 ila 8. ayetlerini can kola ile dinliyoruz.
Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İncir ve zeytine andolsun Sina Dağı'na ve şu emin beldeye, güvenilir şehre. Doğrusu biz insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra da aşağıların aşağısına çevirdik. Ancak iman edip salih emellerde bulunanlar başka. Onlar için kesintisi olmayan bir ecir vardır. Öyleyse bundan sonra hangi şey sana dini yalanlatabilir? Allah da hükmedenlerin hakimi değil midir?
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21-20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21-20 ile 22-20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsturay.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Fahri Kainat Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 16 Şehriver 1402, Hicri Kameri 21 Sefer 1445 ve Miladi Takvimle 7 Eylül 2023 Perşembe. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hameni, arkadaşım Meysan Feriver ile birlikte sizler için sabah haberlerini sunacağız. Ardından Sayın Burhanettin Dağ ile yapılan röportaj, Tarihten Bir Yaprak, Amerika Kadınlara Karşı, İlahi Önderler ve Nehcül Belaga Öğütleri adlı programlarımızı dinleyeceksiniz. Sabah yayınımız önemli haberlerin özetleriyle sona erecek.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi sunuyoruz. İlk önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İslam İnkılabı rehberi, direniş gösterdiyseniz zirveyi fethedeceksiniz dedi. Cumhurbaşkanı Reisi, Büyük İran milletinin becerisi yaptırımları ve tehditleri fırsata çevirmesidir dedi. Irak Başbakanı bu yıl Erbay'ın ziyaretçilerinin sayısının eşsiz olduğunu belirtti. İran'da huzursuzlukları organize eden bir ağın üyeleri tespit edildi. Muhammed İslami nükleer teknolojinin gelişmesi çeşitli alanlarda güçlenerek devam ediyor dedi. Ve Türkiye'den İran'a tutuklu nakline ilişkin anlaşmaya varıldı. Şimdi haberler.
İslam İnkılabı rehberi Hüseyin Erbay'ın münasebetiyle düzenlenen öğrencilerin yaz töreninde direniş gösterdiyseniz zirveyi fethedeceksiniz diye vurguladı. Hüseyin Erbay'ın ile eş zamanlı olarak çok sayıda öğrenci heyetinden oluşan bir grubun katılımıyla dün sabah İslam devrimi liderinin huzurunda yaz töreni düzenlendi. Bu törende Hazreti Hüseyin aleyhisselam ve onun vefalı yarenleri için yaz tutmak üzere Mersiye ve Erbay'ın ziyareti de okundu. İran Pers Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Ayetullah Hamine'yi konuşmasında İmam Hüseyin aleyhisselam için düzenlenen yas ve tevessül törenlerinin her birini maneviyatın zeval bulmayan ışığı ve parlayan Hüseyin'i meşale ile iletişim ve bağlantı kurmaya zemin hazırlayan ve sorun çözen olarak nitelendirdi ve şunları vurguladı. En önemli konu sırat-ı müstakim ile olan bu ilişkiyi ve bağlantıyı korumaktır. Bu irade ve direnme gerektirir. Ayetullah Hamine'yi direndiyseniz zirveyi fethedeceksiniz ve Allah'ın dininin egemenliği ve hak ve adaletin egemenliği zirvesine ulaşacaksınız diye hatırlattı. İslam İnkılabı rehberi gençlerin umuda neden olduğunu vurgulayarak Necef'ten Kerbela'ya ve ayrıca ülkenin başka kentlerindeki Erbay yürüyüşüne
Halkın özellikle gençlerin görkemli katılımına değindi ve gençlere hitaben şunları söyledi. Erbay yürüyüşünün yolunda sebatla hareket ettiğiniz gibi tevhidin egemenliği yolunda da sebatlı ve iradeli olun ve her zaman Hüseyinice yaşayın ve Hüseyini kalın.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, büyük İran halkının becerisi, yaptırımları ve tehditleri fırsata çevirmek olduğunu vurguladı. İran Pers Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Seyyid İbrahim Reisi, dün Güney Horasan ilinin Dermiyan halkının coşkulu mitinginde, büyük İran halkının yaptırım ve tehditleri fırsata çevirme becerisini değerlendirerek şunları kaydetti. Yapılan iş ve hizmetlerin mükemmele yaklaşması için hepimiz umutla ve çifte gayretle çabalamalıyız dedi. Reisi Hüseyin Erbani ile eş zamanlı olarak Güney Horasan illerinden birine yaptığı ziyaretinde farklı etnik kökenlerin, dillerin ve lehçelerin İmam Hüseyin Aleyhisselam ismi etrafında birlik ve beraberliğini, İslam birliğinin bir tezahürü ve Hazreti Hüccet'in zuhurunu, din ve ilahi değerlere dayalı bir medeniyetin oluşmasını sağladığını belirterek şöyle konuştu. Erbay'ın İslam medeniyetinin oluşumunda etkin rol oynayan kökümüz, kimliğimiz, sonumuz ve nihai noktamızdır. İlahi sünnet ve, affedersiniz, ehli sünnet ve Şiiler de dahil olmak üzere tüm İran halkının ortak noktası, onlara yaşamayı ve ölmeyi öğreten ehli beyt sevgisidir. Cumhurbaşkanı Reisi bugün Kerbela'da kendi türünün en büyük insan topluluğunun oluşumuna tanık olduğumuza işaret ederek şunları kaydetti. Erbayn'daki halk mitingleri bir nevi din ve ilahi değerler ile İmam Hüseyin Aleyhisselam ile yapılan ahdin yenilenmesi ve zulme karşı mücadele etmek ve dünyada adaleti aramada ahdin yenilenmesidir. Reisi konuşmasının devamında düşmanlar İslami İran halkına ve topraklarına saldırmak istiyor ama şehitlerin kanından ve ileri görüşlü İran halkından gelen güç onları engelliyor diye ekledi.
İran'ın Azerbaycan Ermenileri Patriği, İran'daki din ve etnik grup mensuplarının birliğinin İslam devriminin büyük liderinin bilgeliği ve önderliğinin sonucu olduğunu vurguladı. İran Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre baş psikopos Grigor Şevçiyan, dün Hüseyini Erbayni ile eş zamanlı olarak Temerçin sınır terminaline yaptığı inceleme ve İran'ın kuzey batısındaki Batı Azerbaycan eyaletinin İran şehir Hristiyanlarının mukebini ziyareti sırasında şunu ekledi. İran'da İslam İnkılabı rehberinin liderliğinde ortaya çıkan birlik, beraberlik ve empati dünyaya örnek teşkil ediyor. Temerçin'deki varlığım Müslümanlarla Hristiyanlar arasındaki birliği somut ve pratik bir şekilde göstermektir. Başpiskopos Şevçiyan şunları kaydetti. Uluslararası kurum ve kuruluşlar birliği sadece kağıt üzerinde tesis ederken İran'da gerçek ve objektif birlik mevcuttur.
Irak Başbakanı Muhammed Şia el-Sudani bu yıl Kerbela'da düzenlenen Erbayin merasimine katılanların sayısının eşsiz olduğunu söyledi. İran Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Muhammed Şia el-Sudani kutsal şehir Kerbela'da düzenlediği basın toplantısında Erbayin yürüyüşünde ilk kez Kürdistan bölgesine dahil olmak üzere Irak'ın tüm vilayetlerinin katıldığına işaretle şunları söyledi. Bu yılki Erbayin törenine katılan ziyaretçilerin sayısının eşi benzeri görülmemişti. Erbayin yürüyüşü sırasında hükümet, sivil ve güvenlik kurumları ile Haçlı Şabi güçleri tüm çaba ve imkanlarının yanı sıra milyonlarca ziyaretçiyi ağırlayacak uygun ortam sağlanması için ülkenin tüm imkanlarını kullandı. Mukiplerin düzenlenmesinin halkın durumunu, ahlakını, cömertliğini ve misafirperverliğini yansıttığını belirten Irak Başbakanı el-Sudani şunları ekledi. Ziyaretçilere hizmet etmek için kurulan Hüseyini mukipler tek bir mezhebe, dine ve tek bir bölgeye özgü değildir. El-Sudani, Erbayin ziyaret programının devam ettiğine işaretle önümüzdeki yıl Erbayin töreni için hayata geçirilecek projeleri belirledik açıklamasında bulundu.
Dünya Müslüman öğrenci ve düşünürlerin canımız Hüseyin sloganıyla 10. Uluslararası Konferansı Kerbela'da düzenlenecek. Dünya Müslüman öğrenci ve düşünürlerinin Uluslararası Konferansı her yıl Hüseyini Erbayin ile eş zamanlı olarak Dünya Müslüman Talebeleri Enstitüsü'nün desteğinde Hazreti Seyyid-i Şüheda Aleyhisselam'ın kutsal türbesinde düzenleniyor. İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın türbesi kompleksinde Hazreti Hatemul Enbiya salonu, dünyanın her yerinden gelen öğrencileri, profesörleri ve Ehl-i Beyt hayranlarını ağırlayacak. Dünya Müslüman öğrenci ve düşünürlerin 10. Uluslararası Konferansı bugün düzenlenecek. Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre konferansın sekreteri Mehdi Alizade şunlar söyledi. Bu konferans küresel istikbal ile yüzleşmek ve Müslümanlar arasındaki tiranlık karşıtlığı ruhunu güçlendirmek ve aşura hamasetinin çeşitli yönlerini incelemek için İslam toplumunun birlik, beraberlik ve sinerji odağında gerçekleştirilecektir. Bu yılki konferansa Amerika, İngiltere, Kanada, Suriye, Afganistan, Bahreyn, Umman, Yemen, Endonezya, Filipinler, Hollanda, Lübnan, Türkiye, Pakistan, Irak ve İran'dan akademisyen ve öğrenciler katılıyor.
İran güvenlik güçlerinin ortak istihbarat takibiyle isyan örgütleyen çok sayıda kişinin kimliği belirlenerek takip altına alındı. Teslim Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İslam Devrim Muhafızları İstihbarat Teşkilatı ve İran İstihbarat Bakanlığı yayınladıkları ortak bildiride şunları duyurdu. Güvenlik güçlerinin ortak istihbarat takibiyle Amerika Dışişleri Bakanlığı'nın mali desteğini alan, Amerika hükümetinin himayesi altında, yabancı siyasi bir unsurun yönetimi altında kadınlar arasında ağ kurmakla meşgul olan ve ayaklanmalarda rol oynamayı planlayan isyan örgütleme çetenin bazı üyeleri tespit edildi. İsyan örgüt çetesi, kadın ve sivil toplum alanındaki aktivistlere yönelik sanal ve ücretsiz kurslar düzenleyerek ülke içinden ve dışından unsurları eğitti. Yapılan duyuruda söz konusu çetenin son eğitim çalıştayının bu yılın Temmuz ayında Doğu Afrika Çalışmaları Yüksek Merkezi Londra Üniversitesi adı ile faaliyet yürüten SOAS Üniversitesi'nde düşman medyasının muhabirlerinden biri tarafından gerçekleştirildiği belirtiliyor. Geçtiğimiz Eylül ayı sonlarında İran'ın bazı farklı bölgelerinde kargaşalar yaşandı. Bu isyanların yayılmasında bazı medya ve batılı hükümetlerin rolü daha ilk günlerde ortadaydı. Yapılan huzursuzluklar sırasında Amerika, Kanada ve bazen de Avrupa'nın siyasi liderleri ve Batı'nın desteklediği Farsça yayın yapan medyası, İran halkının haklarını destekleme sloganıyla isyancıları desteklemek adına ülkenin güvenliğini iyice bozdular.
İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı nükleer teknolojinin çeşitli alanlarda geliştirildiğini söyledi. İran Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Muhammed İslami dün Huzistan ilinin merkezi olan Ahvaz'da İran nükleer teknoloji geliştirme belgesinin hedeflerinden birinin enerji santralleri ve ışınlama sistemleri olduğunu belirterek şöyle konuştu. Tarım alanında, radyasyon alanında sağlıklı gıda ürünleri üretimi için çok önemli bir kapasiteye ulaşılmış olup, böyle bir kapasite ile sağlıklı tarım ürünleri üretebilir ve insanların sağlığı sağlanarak tedavi maliyetleri düşürülebilir. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Huzistan ilinin çeşitli tarım ürünlerinin üretimindeki katkısını önemli değerlendirerek şunlar söyledi. Bu ilin tarım ürünlerinin petrol dışı ihracatta özel bir katkısı vardır. Bu nedenle Huzistan'da ışınlama sistemlerinin oluşturulması dikkate alınmalıdır. Tarımsal ürünlerin ışınlama sistemleriyle üretiminde verimliliğin dış ticaretin gelişmesinde büyük önem taşıdığını belirten İslami yakın gelecekte ülkenin bilgi tabanlı ve ışınlama sistemini kullanan ilk fıstık fabrikasının faaliyete geçeceğini duyurdu ve şöyle konuştu. Ülkedeki 3 ışınlama merkezinin 13. hükümetin sonuna kadar 12'ye çıkarılması için çalışmalar sürdürülmekte.
İran İslam Cumhuriyeti'nin Riyad Yeni Büyükelçisi güven mektubunun bir kopyasını Suudi Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürlüğü'ne sundu. İSNA Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı çarşamba günü şunları duyurdu. Suudi Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan adına bu ülkenin Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürü Abdülmecid el-Samari, İran İslam Cumhuriyeti'nin yeni büyükelçisi Ali Rıza Enayeti'nin güven mektubunun bir kopyasını teslim aldı. Habere göre İran İslam Cumhuriyeti'nin Suudi Arabistan'daki yeni büyükelçisi Ali Rıza Enayeti, Salı günü gittiği Riyad'da bu ülkenin Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ve İran Büyükelçiliği yetkilileri tarafından karşılandı.
İran İslami Şura Meclisi Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkan Yardımcısı, İran'ın Kafkasya bölgesinde her türlü jeopolitik değişikliğe karşı olduğunu vurguladı. Milletin Evi Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, İslami Şura Meclisi Milli Güvenlik Komisyonu Başkan Yardımcısı İbrahim Azizi şunlar söyledi. Bölge ülkeleri, Siyonistlerin ve onların batılı müttefiklerinin müdahale amacıyla Kafkasya'ya girmesine izin vermeyecek çünkü onlar jeopolitik değişim ve siyasi amaçlar peşindeler. Azizi şöyle devam etti. Kafkasya bölgesindeki anlaşmazlıklar diplomasi ve siyasi istişarelerle çözülmeli. Çünkü askeri çatışmalar sadece masum insanların kaybına ve bölgede gerginlik ve güvensizliğin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Gaspçı Siyonist rejim gibi düşmanlar komşu ülkeler arasında bölge halklarının zararına olacak gerilimler oluşturarak hedeflerine ulaşmak istiyor.
İran Adalet Bakanı Uluslararası Yardımcısı önümüzdeki ay içinde nakledilmek isteyen İranlı hükümlülerden ilk grubun İran'a nakledileceğini bildirdi. İran Haber Ajansı'nın haberine göre İran Adalet Bakanı'nın İnsan Hakları ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Yardımcısı Asgar Celalyan, Ankara'yı ziyaret ederek Türk adli yetkililerle görüştü ve Türk cezaevlerinde incelemelerde bulundu.
Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, YPG terörünün meşru bir güçmüş gibi gösterilmesi son bulmalı. Olmazsa Deir-Zor'da gördüğümüz çatışmalar sadece bir başlangıç dedi. Anadolu Ajansı'nın haberine göre Fidan, Türkiye'nin Suriye politikasının önemli bir unsurunun Suriye'deki halkların herkesin bulunduğu yerde yaşaması olduğunu vurguladı.
Ve JP Morgan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın gelecek yılki temel faiz oranı hakkındaki tahminini %40'dan %45'e çıkardı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum, ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızda daha sizlerle birlikteyiz. Kıymetli dinleyicilerimiz, geçtiğimiz günlerde Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna ordusuna ait bir karar alma merkezinin deniz ve kara bazlı uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlarla vurulduğunu duyurdu. Ukrayna gelişmeleriyle ilgili aslında çeşitli haberler özellikle hem Batı tarafından hem de Amerika tarafından yayınlanmaktadır değerli dinleyiciler. Örneğin geçtiğimiz günlerde Beyaz Saray Ukrayna'nın misket bomba kullandığını doğruladı. Bu haberle ilgili yine de Rusya'dan bu konu hakkında bazı benzer açıklamalar medyaya yansıdı sevgili dinleyicilerimiz. Bu haberle yayınlanırken değerli dinleyiciler, dünya ekonomisi özellikle Batı'nın Ukrayna gelişmeler sırasındaki ekonomisi çok konuşuluyor. Rusya'nın bu savaşta nasıl bir galibiyet elde ettiği veya edeceği de konuşuluyor. Bunların arasında Amerika'nın dolarının zayıflaması ve daha doğrusu Doğu Blok'un bunlara karşı aldıkları kararlar, raporlarda nasıl bir aslında siyaset izleyebilecekleri de konuşuluyor. Hepsi bugünkü gündemde kısa olarak uzman konuğumuzla bunları gözden geçirmeye çalışacağız değerli dinleyicilerimiz. Almanya Münster Üniversitesi Danışma Konseyi üyesi Sayın Burhanettin Dağ hocamız bizimle birlikte. Burhanettin hocam hoş geldiniz. Saygılarsınız efendim.
Selamun aleyküm. Hoş bulduk.
Çok teşekkür ederim efendim katıldığınız için. Burhanettin hocam şimdi biz Ukrayna gelişmeleriyle ilgili sizinle defalarca bu savaşa ilişkin detayları konuşmuşuz. Şimdi daha doğrusu genel bir anlamda Batı'nın bu savaştan etkilendiği ve aslında ekonomisinin nasıl bir seviyeye ulaştığı son günlerde konuşuluyor. Biliyorsunuz son günlerde de bazı gelişmeler oldu. İran'ın BRICS'e üyeliği ve efendime söyleyeyim Doğu blokunda bir güçlenme simgesi medyalara yansıdı. Acaba İran bundan sonra nasıl bir etki bırakacaktır BRICS grubunda ve buna paralel olarak da Ukrayna'daki gelişmeler tüm hızıyla devam ediyor. Rusya'nın elde ettiği zaferleri son günlerde kimi uzmanlar analiz ediyorlar bu Ukrayna Savaşı ile ilgili. Genel bir tabloda siz nasıl bir vizyon çiziyorsunuz Batı'nın bu savaştan etkilendiği ekonomisi hakkında efendim?
Evet, izleyicileri, dinleyicileri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Yani savaş kısacası hakikaten uluslararası bir komplo senaryo ve kurbanı ise Ukrayna, Ukrayna halkı, Ukrayna devleti, ülkesi oldu. Yanlış politikalar, efendim aşırı sağcı ve radikal politikalar ve çıkışlar bu ülkenin zararına oldu. Hatta şimdiden yani Ukrayna'nın gelecekte belki yok olma tehlikesi dahi konuşuluyor. Çünkü Polonya'nın da Ukrayna toprağında gözü var. Yani Batı Ukrayna, bundan sonra Lviv yakınlarında büyük bir Rus çoğunluk var. Belarusya ile birlikte. Bunlar da konuşuluyor ama Ukrayna savaşı Batı ekonomisi üzerinde, bilhassa Avrupa ekonomisi üzerinde çok ciddi etkiler bırakmıştır. Alman ekonomisi, Avrupa ekonomisinin motoru hükmünde olan Alman ekonomisi biliyorsunuz ki daralmaya başladı. %0.3 oranında endüstride daralma meydana gelmiştir. Ve ihracatta ciddi ciddi kayıplar söz konusudur. Bu her gün, her gün Alman basınında bilhassa Almanya iktisadi haberlerinde yayılmaktadır. 3 seneden beridir Almanya doğru dürüst toparlanamıyor. İşte bu toparlanamayışın nedenleri konuşuluyor. Ukrayna savaşı başladığı zaman Avrupa'nın yanlış bir hesabı oldu. Avrupa Rusya'yı ekonomik olarak çökerteceğini zannediyordu. Oligarşların Putin'den uzaklaşacağını zannediyordu. Ama bunlar olmadı. Rus derin devleti bazı ciddi adımlar atarak rubleyi güçlendirdi ve enflasyonun önü alınmış oldu. Beklenen o enflasyon veya ekonomik daralma Rusya'da söz konusu olmadı. Yani sihir sahirine geri döndü. Avrupa'daki kayıp veya Avrupa'daki ekonomik duraklama Rusya'ya göre çok çok daha şiddetlidir. Birkaç önemli adım atıldı. Bunların Rus ekonomisine büyük darbe vuracağı düşünülüyordu ama hiçbiri uygulanmadı. Mesela Rus gaz ve petrolün taban fiyat getirildi. Bu taban fiyata riayet eden yok. Rus gazı ve petrol yine Avrupa piyasasına geliyor Avusturya üzerinden, efendim, Çek Cumhuriyeti'nden veya başka kanallar var. Buralardan geliyor yani piyasaya Macaristan üzerinden. Diğer taraftan Alman şirketleri, büyük önemli şirketler tekrar geri döndüler Rusya'ya. Bu da şunu gösteriyor ki paranın dini imanı yoktur. Özel sektör ve endüstri daha fazla ambargolara eşlik etmeyecektir ve ambargolar ciddi bir şekilde deliniyor. Ruslar da bunun farkındadırlar. Askeri olarak baktığımız zaman tam bir senelik bir hazırlık yapıldı. İşte tanklar verildi. Leopard tankları, Challenger efendim tankları, füzeler, raketler, işte Ukrayna karşı saldırıya hazırlanıyor. Karşı saldırıdan büyük ümitler bekleniyordu. İşte Ukrayna en azından Doğu Ukrayna'daki toprakların büyük bir kısmını Rus işgalinden geri alacaktır ama beklenen bir başarı elde edilmedi. taraflarına büyük büyük kayıplar ve zayiatlar verdi. Hatta Amerikan istihbarat, askeri istihbarat birimleri 120 bin ölü ve yaralıdan bahsediyorlar. En az 40 bin ölü var ve 80 bine yakın da yaralı vardır. Hatta bir Amerikan askeri uzman 120 bin mezarın kazıldığından uydu görüntüleriyle haber verdi. Ve ikinci bir karşı saldırı için Amerika resmen beyazları açıklama yaptı. Böyle bir destek sunulmayacaktır 2024'te. Konvansiyonel olarak baktığımız zaman Ruslar yani savaşı NATO'ya karşı kazanmış durumdalar. Ve Ruslar şimdi yıpratma taktikleri kullanıyorlar. Rusların artık toprak için saldırı başlatmaları falan düşünülmüyor. Belki sonbaharda eğer savaş son bulmasa bir Rus karşı saldırısı söz konusu olabilir. Bu haber bugün Ukrayna tarafından da doğrulandı. Ruslar bizi oyalıyorlar ve yıpratma taktikleri kullanıyorlar. Onun için çözüm arayışlarına başlanmıştır. Avrupa'da da muhalif sesler yükseliyor. Bir an artık bu savaşa son vermesi gerektiği yönünde. Öte yandan tabii ki BRICS önemli bir oluşumdur ve BRICS'e katılan ülkelerin son dönemde katılan 8 ülkenin BRICS'e kazancı şudur. Enerji piyasası. Enerji önemlidir. Yani zaten savaşların büyük bir kısmı enerji kaynaklarına hakimiyet sağlamaktır. Enerji kaynaklarını kontrol altında tutmaktır. Suriye'deki savaşta budur, Libya'daki savaşta budur, Afrika'daki savaşta, Nijer'deki savaşta, sahil bölgesindeki gerilimde, tırmanışta yine enerji ve uranyum kaynaklarını kontrol altında tutma savaşıdır. BRICS'in kazanımı şu oldu. BRICS bundan böyle dünya enerjisinin %80'ini kontrolünde tutacaktır. Bu da ne demektir? Yani petrol dolar için önemli bir destek. Ama bu petrol ve gaz yataklarının büyük bir kısmının %80'inin BRICS kontrolüne geçmesi demek. Bundan böyle Amerikan doları çok sıkıntılı ve sancılı günler yaşayacaktır. Çünkü petrol milli paralarla veya ileride ortak bir para çıkarılabilir. Bunun çalışmaları, fizibilite çalışmaları yapılıyor. O para çıktığı zaman veya o para da çıkmasa dahi rupi ile, yuan ile, ruble ile devletler ticaret yaptıkları zaman dolar büyük bir darbe alacak.
Tahran Radyosu.
Doğrudur. Şimdi son soru olarak Burhanettin Hocam, sizce Ukrayna bu savaştan sonra acaba yine tekrardan Batı'nın ve Amerikan desteğini alabilecek mi kendisi için?
Ya zaten şimdilik bu yönde çalışmalar var. Batı Ukrayna'ya ekonomik destek sağlayacak, Batı Ukrayna'ya işte bazı güvenceler verecektir ama NATO'ya alacağını tahmin etmiyorum. Bunun karşılığında ise Zelenski barışı kabullenecektir, ateşkese gidilecektir. Ondan sonra Güney-Kuzey Kore arasında olduğu gibi müzakereler devam edecektir. 50 senedir müzakereler devam etmiş, ne barış ne savaş, sadece ateşkes durumu söz konusu. Öyle bir tablo ile biz karşı karşıya kalacağız. Bir ihtimalle de belki Zelenski eğer daha fazla diretirse Zelenski yönetimi değiştirilebilir. Çünkü Zelenski'nin artık yani Ukrayna ordusu içerisinde de Ukrayna halkının nezdinde de bir fazla bir makbuliyeti yoktur. Onun yani bu memleketi bu hale sürüklediği herkese aşikar.
Doğru. Hocam bizi kırmadığınız için çok teşekkür ederim efendim.
Sağ olun, teşekkürler.
Çok sağ olun. Allah'a emanet olun. Çok sağ olun. Kıymetli dinleyicilerimiz, bugünkü sohbetimizde Münster Üniversitesi Danışma Konseyi Üyesi Sayın Burhanettin Dağ hocamızla konuştuk. Ukrayna savaşı ile ilgili yaşanan gelişmeleri kısaca gözden geçirmeye çalıştık genel olarak değerli dinleyicilerimiz. Bugünkü sohbetimize de son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.ir sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
İrip Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 16 Şehrivar 1402 Hicri Kamer'e 21 Sefer 1445 ve Miladi 7 Eylül 2023 Perşembe. ...39 yıl önce bugün Hicri Şems'i 16 Şehrivar 1363'te İranlı alim Ayetullah Mirza Muhammed Bagır Aşriyani vefat etti. Hicri Şems'i 1284'te Tahran'da dünyaya gelen Ayetullah Mirza Muhammed Bagır Aşriyani ilk eğitimini tamamladıktan sonra ilmini artırmak için Irak'taki Necef-i Eşref Dini İlimler Havzası'na gitti. Kendi döneminin önde gelen bilim adamları nezdinde tahsilini bitiren Ayetullah Mirza Muhammed Bagır Aşriyani, içtihat makamına ulaştıktan sonra Tahran'a geldi ve dini ilimler alanında ders vermeye başladı. Farsça İslam açısından irşat ve Arapça İslam'da mülkiyet isimli kitaplar Ayetullah Mirza Muhammed Bagır Aşriyani tarafından kaleme alındı. ...20 yıl önce bugün Hicri Şems'i 16 Şehrivar 1382'de önde gelen fakih Ayetullah Seyyid Hüseyin Budala 96 yaşında vefat etti. İslami ilimleri Şeyh Abdül Kasım Kebir Kumi ve Ahund Molla Ali'den öğrenen Budala, Ayetullah Şeyh Abdülkerim Hayri Yezdi'nin derslerine katılması ardından zirveye ulaştı. O zamandan beri dini bilgileri ve şer'i hükümlerine tebliğ edip teşvik etti ve birçok bilimsel ve sosyal hizmetin kaynağı oldu. On yıl önce bugün Hicri Şems'i 16 Şehrivar 1392'de önde gelen fakih Ayetullah Seyyid Hasan Tahiri Hurremabadi vefat etti. Hicri Şems'i 1317'de İran'ın ortasındaki Hurremabad kentinde dünyaya gelen bu din aliminin babası merhum Ayetullah Hac Şeyh Abdülkerim Hayri Yezdi'nin öğrencisi olup rahmetli Mamhumeyne'nin yakın arkadaşıydı. Pehlevi rejimi döneminde despot rejime karşı başlatılan mücadelelere de aktif katılım sergileyen Hurremabadi defalarca sürgün edildi ve hapse girdi. Hurremabadi İslam İnkılabı'nın zaferinden sonra Kum İlmiye Havzası, Müderrisler Kurumu üyeli ve Anayasa Koruma Meclisi üyeli İmamın Hac ve Beytullah-ı Haram ziyaretçileri işleri sorumlusu Hicri Şems'i 1360'da İmamın İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu'ndaki temsilcisi, rehberi seçen Hubregan Bilgiren Meclisi üyeli ve bu meclisteki başkanlık komitesi üyeli ve İslam İnkılabı rehberinin hükmüyle Tahran'ın geçici cuma imamlığı gibi görevler üstlendi. Seyyid Hasan Tahiri uzun süre geçirdiği hastalığın ardından nihayet Hicri Şems'i 16 Şehrivar 1392'de sabahleyin Kutsal Kum kentindeki Şehit Beheşti Hastanesi'nde 75 yaşında Hakk'a yürüdü. ...26 yıl önce bugün 7 Eylül 1977'de Afrika ülkesi Kongo'sunun eski diktatörü Mobutu Sese Seko hayatını kaybetti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Amerika kadınlara karşı. Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar. Ve sizlerle Amerika Kadınlara Karşı podcast'in ikinci ve son bölümünde birlikteyiz. Hatırlayacağınız gibi geçen bölümde Amerika'nın Japonya, Milley, Vietnam, Afganistan ve Irak'taki cinayetlerinden bazılarına değindik ve sonda birkaç soru yönelttik. Acaba Amerika sadece Hiroşima ve Nagasaki ve Milley, Vietnam, Irak ve Afganistan'daki kadınlar, kızlar ve çocukların yaşam hakkını aldığı insanlar mıydı? Dünyanın diğer noktalarında kadınlar Amerika'nın saldırı hedefi olmadılar mı? Amerikalı kadınlar ne durumdalar? Acaba Amerikalılar vahşi ve şiddet huylarını sadece Amerika dışında olan kadınlara karşı saldırı için mi uyguladılar? Amerika'da kadınların konumu nedir? Evet, bu sorulara yanıt olarak kadınların tüm dünyada, hatta görünüşte Amerika ile dost olan ülkelerde çeşitli yöntemlerle Amerika'nın saldırılarına hedef olduklarını söylemek gerekir. Bu soruyu daha açık ve net bir şekilde cevaplamak için Amerika'nın İran'daki kadınlara karşı cinayetleri ve suçlarından bazılarına değinerek gözden geçirmek istiyoruz. Sene 1944. Yaklaşık 3 milyon asker Fransa'nın kuzeybatısındaki bir bölge olan Romandiya'yı Nazi ordusundan kurtarmak için seferber edildi. Genelde Amerikalılardan oluşan bu askerler ilk etapta Haziran, ikinci etapta ise Ağustos ayında güneyden ve sahil tarafından Fransa'ya girdiler. Fakat Normandiya girişlerinden fazla bir zaman geçmeden, yani 1944 yılı yazın sonlarında Normandiyalı kadınlar Amerikalı askerlerin tecavüz ve tacizlerinden şikayette bulundular. Tabii ki bu şikayetler gerçek olayın sadece küçük bir bölümünü yansıtıyordu. Fakat buna rağmen yüzlerce şikayet rapor edilmişti. İlginç olan ise bu tecavüz ve cinayetlerin genelde İkinci Dünya Harbi'nde olan Amerikalı askerlerin konuşlandığı bölgeden olmasıdır. 1945 yılında Avrupa'da savaş bitince Lee Harvey bölgesi ülkelerine geri dönmeyi bekleyen Amerikalı askerlerle doluydu. Bu sıralarda bölge sakinleri belediye yazdıkları dilekçelerde kadınların cinsel tacize uğradıklarını şikayet ettiler. Görünüşe göre bölgeyi kurtarmak için buraya ayak basan üniformalı haydutlar bizzat terör ve dehşet rejimi kurmuşlardı. Benzer olaylar Normandiya'nın Cherbourg bölgesinde de göründü. Bölge sakinlerinden biri Almanlarla karşılaşınca erkeklerimiz gizlenmeliydi ama Amerikalılarla karşılaşınca kadınlar kendilerini gizlemeliydiler diyor. Sadece Haziran 1944'te Normandiya'da 175 Amerikalı asker cinsel tecavüzle suçlandılar. Amerikalı tarihçi Robert Lilly'nin anlattığına göre sadece Haziran 1944'ten savaşın sonuna kadar Amerikalı askerler 5003 tecavüz olayı yaşandı. Tecavüz olaylarının gerçek sayısını hesaplamak çok zor. Zira tecavüz kurbanlarının birçoğu hiçbir zaman polise bildiride bulunmadılar. Batı Asya'da Amerika'dan millerce uzakta İran takvimi ile Hicri Şems 31 Şehriver 1359 tarihinde Amerika'nın destekleriyle Irak diktatörü Saddam Hüseyin İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı bir savaş başlattı. Bu savaş sırasında en az 7 bin İranlı kadın yapılan bombardıman ve füze saldırıları sırasında şehit düştü. 8 yıl süren savaşta Hicri Şems'i 7 tir 1366 tarihinde korkunç ve tüyler ürpertici bir cinayet işlendi. İran'ın Batı Azerbaycan eyaletinin kalabalık Serdeşt kentinin 4 bölgesi bugün de Bas rejimin hava kuvvetlerince 7 hardal bomba ile kimyasal saldırıya uğradı. 2 bomba kentin pazarında, 2 bomba yerleşim bölgelerinde ve 3 diğer bomba da kentin etrafındaki bahçelere atıldı. Sanki kentin duvarlarına ve kapılarına ölüm mersiyesi okumuşlardı. 12 bin kişilik kentte 110 masum insan saldırı sırasında şehit oldu. En az 8 bini de kimyasal saldırının etkilerinden acı çekti. Birinci Dünya Savaşı ardından dünyada ilk kez kimyasal saldırıya maruz kalan bir şehir, Irak Baas rejimi ve Batı destekçilerinin bu cinayeti nedeniyle bugün İran takviminde kimyasal ve mikrobik silahlarla mücadele günü olarak kaydedildi. Irak ve İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı müttefiklerinin dayattığı savaşta işledikleri korkunç cinayetleri bununla da bitmedi. Savaşın bitimine birkaç ay kala bu kez Amerika açık ve bariz bir şekilde İranlı masum kadın ve çocuklara karşı bir cinayet işledi. Hicri Şemsi takvime göre 12 Tir 1367 tarihinde tam da dayatılan savaşın bitimine 2 ay kala İran İslam Cumhuriyeti Hava Yolları'na ait Airbus tipi yolcu uçağı İran'ın güney limanı Bandar Abbas kentini Dubai'ye doğru terk ederken Fars Körfezi'nin mavi suları üstünde ve Hengam Adası yakınlarında Amerikan Deniz Kuvvetleri'ne ait savaş gemisi tarafından hedef alınarak düşürüldü. Uçaktaki 290 sivil yolcu ve mürettebatın tümü şehit oldu. Aralarında 13 yaş altı, 66 çocuk ve 53 kadın vardı. İranlı kadın ve çocuklarına karşı Amerikan cinayetlerinden bir diğeri ise sözde halkın mücahitlerine olan münafıklar terör örgütüne verdiği destektir. Her zaman şiddet, katliam ve terörün ayrılmaz parçası olan sözde halkın mücahitleri her zaman Amerika'nın desteğinde birçok cinayet işlemiştir. İran'ın tarih yapraklarının her yerinde asla siyasi geçmişi olmayan binlerce kadın, erkek ve çocuk münafıkların terör eylemlerinde hayatlarını kaybetmişler. İmam Rıza Aleyhisselam'ın kutsal türbesinde günahsız ziyaretçileri şehit etmek, Tahran, Şiraz, Ahvaz, Kum, İsfahan, Mazenderan, Hemedan, Gilan, Semnan, Tebriz, Kürdistan ve diğer birçok yerde savunmasız insanları öldürmek, münafıklar terör örgütünün siyah karnesinin sadece bir bölümüdür. Münafıklar terör grubunun İranlı kadın ve kızlara karşı cinayetlerinde iki isim daha çok dikkat çekiyor. Zeynep Kobai ve Munire Yusuf, münafıklar tarafından şehit edilen iki kız. Daha 14 yaşında olan Zeynep Kumayi sadece tesettürlü olduğu için Hicri Şems'i 1 Ferverdin 1361 tarihinde camiden eve dönerken yolda kaçırıldı ve münafıklarca şehit edildi. İslam İnkılabı zaferi ardından kültürel, devrimci, eğitimci ve Kur'ani çalışmalarda faaliyet yapan 17 yaşındaki körpe gelin Munire Yusuf da el bombasıyla münafıklar tarafından şehit edildi. Tarihi gözden geçirerek Amerika'nın uzak yıllardan bugüne kadar dolaylı veya dolaysız yollarla İran'a karşı birçok cinayet işlediğini görüyoruz. Her zaman kadınlar ve masum çocukları hedef alan insanlığın yüz karası cinayetler. Fakat Amerika'da kadınların durumu acaba nasıl? Amerika yönetimi kendi ülkesindeki kadınlara nasıl davranıyor? Amerika'da cinayet ve suçların en önemli mağdurlarının bizzat kadınlar olduğunu bilmek ilginçtir. Zira Amerika'nın kadınlara karşı kötü siyasetleri onlara sosyal güvensizlik ve aile yıkımını beraberinde getiriyor. Thomson Reuters Enstitüsü 2022'de sunduğu raporda Amerika Birleşik Devletleri'nin kadınlar için en güvenli 10 ülke arasında olduğunu ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri ırk, din ve renkli derili gruplara mensup göçmenler ve sığınmacılar dahil Amerikalı kadınlara karşı büyük insan hakları ihlallerine izin verirken dünya çapında kadınları koruduğunu iddia ediyor. Bunu daha iyi anlamak için Amerikalı kadınlarla ilgili bazı istatistikleri gözden geçirmek yerinde olacaktır. En başta Hollywood'da çalışan kadınlardan söz edelim. Birçoklarına göre bu kadınların rahat ve huzurlu bir yaşamları olduğunu, dünyanın en mutlu kadınları olduğunu sanır. Fakat veriler ve kanıtlar başka şeyler söylüyor. En son verilere göre Hollywood'da çalışan kadınların %94'ü cinsel taciz ve tecavüze uğramıştır. Hollywood'da çalışan farklı yaş grupları arasında 30 yaş altı kadınlar en çok taciz ve tecavüz vakasını yaşıyor. 30 yaş üstü kadınlar da iş seviyesini yükseltme gibi öneriler veya bazı durumlarda zorlamayla cinsel tacize ve tecavüze uğruyor. Mevcut kanıt ve raporlara göre yaşanan tecavüz olaylarının %29'u firma yöneticileri ve yönetmenleri ve yapımcıları, %24'ü rol arkadaşları ve meslektaşları, %20'si ise Hollywood'un üst düzey yöneticileri tarafından yaşanıyor. Amerika Birleşik Devletleri hatta kendi ordusunda çalışan kadınlara bile acımıyor. Zira Amerika ordusunun her zaman yaşadığı sorunlardan biri yaşanan cinsel taciz ve tecavüzlerdir. Bizzat Pentagon'un yayınladığı verilere göre Amerikan ordusunda çalışan her 3 kadından biri cinsel tecavüze uğramıştır. Veriler Fars Körfezi Savaşı sırasında görev alan kadın askerlerin %90'ının tecavüze uğradığını gösteriyor. Amerika Savunma Bakanlığı'nın yıllık raporu 2021'de bu ülkenin deniz kuvvetlerinde görev yapan ve her 10 kadından birinin tecavüze uğradığını gösteriyor. 2021 yılında Pentagon 8668 tecavüz vakasını rapor edildiğini, bunun ise 2020 yılına göre artış gösterdiğini duyurdu. Pentagon raporu cinsel saldırı ve şiddet olaylarının Amerika ordusunda kalıcı ve yıpratıcı bir sorun olarak ilan etti. Amerikan Denizcilik Enstitüsü'nün Bilgi Bankası yaptığı açıklamada, Amerikan Savunma Bakanlığı'nın yıllık raporunun bu ülkenin donanmasında görev yapan ve her 10 kadından birinin 2021'de tecavüze uğradığını gösterdiğini duyurdu. 2018'de bu birlikteki kadınların %7,5'i cinsel saldırı kurbanı olmuştur. Pentagon 2021 yılında 8668 tecavüz raporu almış, bu da 2020'de yaşanan 7816 tecavüz saldırıdan 1050 vaka daha fazladır. Deniz kuvvetlerindeki tecavüz raporu, deniz piyadeleri arasında %1,7 ve hava kuvvetlerinde %2,4 olmak üzere %9,2'lik bir artışa işaret ediyor. Bu arada farklı yıllarda kadınlara yönelik tecavüz raporlarındaki artış eğiliminin yalnızca Amerika donanması ile sınırlı olmadığına, bu artış eğiliminin Amerika ordusu ve hava kuvvetlerinde de olduğuna dikkat çekmek gerekiyor. Amerika'da kadınlarla ilgili bir başka trajedi bu ülkede kadın hapishanelerinde yaşanıyor. Uluslararası Cezaevi Araştırmaları Merkezi'ne göre dünyadaki kadın tutukluların 1/3'ü Amerika'da ve üstelik bu kadınların çoğu genç ve çocukluk ya da ergenlik döneminde cinsel saldırıya uğramıştır. Amerika'da Veşf Televizyon Kanalı 2022 yılında Amerika Kadın Hapishaneliğinden kötü durumla ilgili bir rapor yayımladı. Bu bağlamda Senato'nun resmi araştırma sonuçlarını işaret etti. Senato Soruşturma Komitesi tarafından yayınlanan raporun sonuçları, Amerika federal cezaevlerindeki içinden çıkılmaz krizin bir resmini ortaya koyuyor. Amerika'da hapsedilen kadınların sayısı hızla artıyor. Ne yazık ki Amerikan hapishanelerinin durumuna bakıldığında hapsedilen kadınların koşullarının son derece kritik olduğu anlaşılıyor. Örneğin tecavüz kulübü olarak anılan FCI Dublin hapishanesindeki birçok kadın tutuklu intihar etti ve intihara teşebbüs etti. Ve olaydan sonra stres ve travmadan acı çekiyor. Bazıları da olayı ifşa etmeleri halinde saldırganlar tarafından tehdit ediliyorlar. Associated Press Haber Ajansı'nın Amerika'daki federal kadın cezaevleri hakkında yaptığı araştırmaların gösterdiği gibi bu cezaevlerinde korkunç gerçekler yaşanıyor ve kadın mahpuslar infaz memurları tarafından aşırı derecede cinsel istismara maruz kalıyor. İnsan kaçakçılığı Amerika'nın kadın haklarını ihlal ettiği bir diğer konudur. İnsan kaçakçılığı illegal, ahlak dışı fakat Amerika'da bir o kadar da gelirli yüksek bir ticarettir. Amerika insan kaçakçıları için birinci varış noktadır ve yılda eşit olmayan en az 100 bin kız cinsel köle olarak Amerika'da satılıyor. Bunlardan bazıları hatta 13 yaşında bile değildir. Mevcut kanıtlara ve belgelere göre yılda 600 bin insan kayboluyor. Bunların çoğu renkli derili kadın ve kızlardır ve sessiz bir insan kaçakçılığı salgınının kurbanı oluyorlar. Renkli derili kadınlar genelde kayboluyor, kaçırılıyor ve sonunda da öldürülüyor. Amerika'da insan kaçakçılarının yıllık gelirleri 9,5 milyar doları buluyor. New York Times yayımladığı bir raporda ise son 10 yıllık sürede Amerika'nın güney sınırında uyuşturucu ve insan kaçakçıları çetelerinin milyar dolarlık ticaretler yaptığını belirtti. Bu podcast'in sonunda da bazı istatistikleri hep beraber gözden geçirmek istiyoruz. Amerikan Suç Merkezi'nin raporuna göre bu ülkede her gün ortalama 1871 kadın cinsel saldırıya uğruyor. Amerika'da her 98 saniyede bir kişi cinsel saldırıya uğruyor. Her 6 Amerikalı kadından biri yaşamları boyunca tecavüze uğramış veya tecavüz teşebbüsüne maruz kalmıştır. 18 yaşın altındaki kızların cinsel saldırı kurbanı olma ihtimali genel nüfusa göre 4 kat daha fazladır. Her 4 kızdan biri ve her 7 erkek çocuktan biri 18 yaşından önce en az bir kez cinsel saldırıya uğruyor. Tecavüz mağduru her 8 kadından biri ve her 4 erkekten biri böyle korkunç bir tecrübeyi 10 yaşından önce yaşadıklarını belirtiyorlar. Üniversite ve kolejlerdeki kadınların en az %13'ü randevu sırasında cinsel ilişkiye zorlandıklarını belirtiyorlar ve işte bu yüzden İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamine'yi şöyle buyuruyor. Batı'nın kadın ve aile meselelerindeki en büyük cezası kadına bakışındadır. Ve bu bir cümle veya iki cümle ile anlatılamaz. Kadının onuruna en büyük darbe ve hakaret ise işte bu batılı siyaset tarafından yapılmaktadır. Bu podcast Amerika'nın kadınlara karşı başlığı ile huzurlarınıza sunuldu. İki bölümlük bu podcast'i Amerika'nın kadınlara karşı işlediği cinayetlerin bazı bölümlerini gösteren geçirerek sizlere anlatmaya çalıştık. Anladık ki kadınlar dünyanın neresinde olursa olsun Amerika'nın saldırıları ve cinayetlerinden güvende olmamış ve olmamaktadır. Hatta Amerikalı kadınlar bile şiddete maruz kalmış, hakları ihlal edilmiştir. Hiç şüphesiz Amerika'nın dünyadaki insanlar, özellikle de kadınlara yönelik vahşi eylemleri kimseden gizli değildir. Hiçbir zaman bu vahşi eylemler tarih belleğinden silinmeyecektir. Ve tüm dünya ebediyete kadar Amerika'nın insan hakları ihlalcisi olduğunu ve siyasetlerinin insanlık ve özellikle de kadın karşıtı olduğunun bilincindedir. Bizlere bu podcast'e eşlik ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın. İlahi Önderler. Değerli dinleyiciler, İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemle başlayan ve son imam Hazreti Mehdi aleyhisselama kadar uzanan ilahi önderleri tanıtmak istediğimiz sohbetimizin bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Günler ve aylar gelip geçiyordu. Kur'an-ı Kerim ayetleri İslam peygamberinin kalbine nazil olduktan sonra mübarek dilinden dışa vuruyor ve hakikat peşinde olan insanların kalbini ve ruhunu aydınlatıyordu. Allah Resulü insanları tevhide ve yegane Allah'a tapmaya davet ediyordu. Putperestlik, kölelik düzeni, rüba ve cahiliyenin yanlış ve çirkin gelenekleri her gün Resulullah Efendimiz tarafından eleştiriye uğruyor ve vahiy yoluyla nazil olan aydınlatıcı ayetler müşriklerin elebaşlarını daha da kaygılandırıyordu. İslam peygamberi 13 yıl boyunca Mekke'de en zor şartlar altında ve her türlü tacize ve saygısızlığa göğüs gererek İslam dininin ilkelerini açıkladı. Fakat müşriklerin Müslümanlara yönelik amansız işkence ve tacizleri Mekke'den Medine'ye hicret düşüncesini gündeme getirdi. Böylece Allah Resulü daha uygun ve müsait bir ortamda İslam dinini tebliğ edebilecekti.
Müslümanların ve İslam peygamberinin eski adı Yesrib olan Medine'ye gelişi, o hazretin ve beraberinde gelen Müslümanların yaşamında yeni bir dönem başlattı. İslam dininde Allah yolunda ve dini yaygınlaştırmak amacıyla hicret etmenin sevabı cihat ameliyle eşittir. Hicret, tüm kalbi ilgilerden el çekmek, her türlü batıl ve yanlış adet ayaklar altına almak ve cahillikten nur ve bilgeliğe doğru gitmektir. İslam peygamberi ve Müslümanların Mekke'nin baskı ve kötülük dolu ortamından sıyrılarak safa ve kardeşlik kenti olan Medine'ye doğru hicret etmeleri, İslam'ın zaferi ve yaygınlaşması ve evrenselleşmesi yolunda atılan ilk büyük adımdı. Nitekim hicretin önemi itibariyle ikinci halife döneminde ve Hazreti Ali Aleyhisselam'ın önerisi üzerine o yıl İslam tarihinin başlangıcı ilan edildi.
Yesrib iki büyük Yahudi aşiretin ve yine bazı göçmen aşiretlerin yaşadığı yerdi. Bu aşiretlerin en önemli olanları Evz ve Hazreç aşiretleriydi. Yesrib iktisadi ve sosyal açılardan bu aşiretlerin arasında bir nevi uzlaşma yaratmıştı. Bu yüzden bu kentte yeni dinin benimsenmesi için de zemin hazırdı. Ve buna göre İslam peygamberinin tebliğ ettiği İslam dini Yesrib'de daha rahat benimsenecekti. Nitekim her yıl Yesrib halkı hac farizesine katılarak İslam diniyle tanışıyor ve bu ilahi dine ilgi duymaya başlıyordu. Ve ardından Resulullah'ın huzurunda ve mübarek elleriyle iman ediyordu.
Bi'setin 12. yılında Yesrib halkından 12 kişi Mekke'ye gitti. Onlar Akabe adında bir yerde Allah Resulüne biat etti. Bu biat 1. Akabe anlaşması olarak adlandırıldı. Yesribliler bu biat ile İslam peygamberi ve emirlerine vefakar kalacaklarını ilan ettiler. Yesribliler kentlerine dönmeye karar verdiklerinde İslam peygamberi bilge sahabelerinden biri olan Musab bin Umayr'ı onlarla birlikte gönderdi ki hem Kur'an-ı Kerim hem İslam talimini onlara öğretsin. Bu fedakar sahabenin çabaları sonucu Yesrib halkının büyük bir bölümü İslam dinini benimsedi.
Bi'setin 13. yılında daha fazla Yesribli İslam peygamberinin huzuruna çıktı ve o hazretin mübarek elleriyle Müslüman oldu. Bu arada sayıları 73'e varan Yesribli kadın ve erkek hacı da Mina'nın Akabe adındaki bölgesinde ve teşrik günleri sırasında iman ederek İslam peygamberiyle ahit bağladı ve o hazreti ve sahabeyi kendi aileleri ve aşiretlerinin bir üyesi gibi koruma sözü verdi. Öte yandan Evs ve Hazreç aşiretlerinden çok sayıda kişinin İslam peygamberine biat ettiğinden haberdar olan Kureyş elebaşları Mekke'de yaşayan Müslümanlara karşı taciz ve işkencelerini artırmaya başladı. Öyle ki Mekke artık Müslümanlar için yaşanmaz hale geldi. Müslümanlar Allah Resulü'nden hicret izni istedi ve o hazret de onlara Medine'ye hicret etmelerini ve Ensar kardeşlerinin yanına yerleşmelerini, çünkü Allah Teala Yesrib'de Müslümanlar için kardeşler ve güvenli bir yer belirlediğini buyurdu.
Müslümanlar İslam peygamberinin talimatı üzerine ve Kureyş müşriklerinden uzak bir şekilde gizlice birer birer ve gruplar halinde Yesrib'in yolunu tuttu. Öyle ki en son Mekke'de Allah Resulü ve seyrek sayıda sahabesi ve bazı yaşlı kadınlar ve erkeklerden başka kimse kalmadı. Kureyş elebaşları Müslümanların göç ettiğini fark edince bu kez tehlike hissetmeye başladı. Çünkü yakında Medine Müslümanların güçlü bir kalesi olacak ve sonuçta Mekkeli müşriklerin çıkarlarını tehdit etmeye başlayacaktı. Bu yüzden Kureyş elebaşları bu konu görüşmek üzere bir oturum düzenlediler.
Bu oturuma hiçbirinin yaşı 40'tan az olmayan Kureyş aşiretinden 40 kişi katıldı. Oturumun başında Ebu Cehil bir kişi İslam peygamberini öldürmesini önerdi ve Haşimoğulları intikam almaya kalkıştıklarında 10 kişinin diyetinin ödenmesini gündeme getirdi. Bir başkası İslam peygamberini hapse atmayı ve bir başkası da Mekke'den sürgün etmeyi önerdi. Ancak bu önerilerin hiçbiri kabul edilmedi. En son biri her hanedandan bir kişi seçilmesini ve seçilen kişilerin hep birlikte İslam peygamberine saldırarak gece vakti uyurken öldürmelerini, bu durumda Haşimoğulları da tüm hanedanlarla savaşmaya gücü yetmeyeceğini önerdi. Öneri kabul edildi ve her hanedandan bir kişi de belirlendi ve planın Rebiül Evvel'in ilk gecesi uygulanması kararlaştırıldı.
Kureyş müşrikleri İslam peygamberini katletmek üzere gece yarısı o hazretin evini kuşattı ve şafak sökmeden saldırıya geçti. Ama müşrikler İslam peygamberinin yatağında Hazreti Ali aleyhisselam ile karşılaştılar. Hazreti Ali aleyhisselam büyük bir fedakarlık yaparak Kureyşlileri şaşırtmıştı. Onlar da o ana kadar yatakta Allah Resulü'nün yattığını zannetmişlerdi. Kureyş müşrikleri bu gelişmenin ardından tüm 3 gün boyunca Resulullah'ı aradı ama bulamadılar ve sonunda aramaktan el çektiler.
Kuba Yesrib'den 6 kilometre uzaktaydı. Bundan önce Mekke'den Medine'ye hicret eden Müslümanların çoğu burada ve yeni Müslüman olan din kardeşlerinin evinde kalıyordu. Allah Resulü'nün hicret haberini duyan Müslümanlar her gün büyük bir heyecanla o hazretin gelmesini bekliyordu. Allah Resulü Kuba'ya gittiğinde Yesrib halkından 500 kişi o hazreti karşıladı. Medine halkı silahlanarak ve tekbir getirerek Resulullah Efendimiz'i karşıladı ve böylece o hazretin can güvenliğini temin etmeye yönelik yükümlülüklerini eda etti. Allah Resulü birkaç gün Kuba'da kaldı ve damadı Hazreti Ali Aleyhisselam ve kızı Hazreti Fatıma Selamullah Aleyha'nın da kendisine katılmalarını bekledi ve ardından Evs ve Hazreç ve bazı Yahudi aşiretlerin yaşadığı Yesrib'e doğru yola çıktı.
Tahran Radyosu.
Allah Resulü Medine'ye gittiğinde her aşiretin Müslümanları o hazretin onların arasına girmesini, böylece onları onurlandırmasını bekliyordu. Allah Resulü aşiretlerin arasında ayrım yapmamak için devesi nerede çökerse oraya yerleşeceğini duyurdu. Deve sonunda Ebu Eyyub Ensari'nin evinin yakınında yere çöktü. Ebu Eyyub Ensari hemen Resulullah'ın eşyalarını evine götürdü ve sadece 2 odalı olan evin bir odasını Allah Resulüne ayırdı. İslam peygamberi 7 ay bu evde ikamet etti. Daha sonra caminin kenarında Hücre adını verdiği kendisi için küçük bir ev inşa etti. Böylece Yesrib halkı da nübüvvet nurunun gelişinin onuruna ve Allah Resulüne yönelik sevgileri yüzünden kentin adını değiştirerek Medinetul Resul adını seçtiler ve bu ad daha sonra kısaca Medine oldu.
Öte yandan Müslümanların Mekke'den ve diğer yörelerin de Medine'ye hicret etme sürecinin devam etmesi, Medine kentinde bazı özel imkanların tedarik görülmesine icap ediyordu. Medine'nin Müslüman halkı muhacirlere kucak açıyor ve mal varlığını onlarla paylaşıyordu. Ensar adıyla anılan Medineli Müslümanlar aylarca İslam peygamberi ve muhacir Müslümanların ihtiyaçlarını karşıladı. Kısa sürede Medine Müslümanların merkezine dönüştü ve buraya yerleşen insanlar ilişkilerini yeni dinin ilkelerine göre düzenledi. Zamanla Medine halkının çoğu Müslüman oldu ve böylece Müminler Camiası'nın oluşması için uygun zemin hazırlandı. Allah Resulü Kur'an-ı Kerim ayetlerini izleyerek tüm Müslümanlardan hicret etmelerini ve Medine'ye yerleşmelerini istedi. Bu şer'i görev geçiciydi. Ancak o sıralarda hiç kimse bu emre karşı gelemezdi. Ancak Resulullah'ın icazetiyle bu mümkündü.
İşte böylece Müslümanlar İslam peygamberinin talimi sayesinde yavaş yavaş büyük İslam medeniyetinin temellerini atmaya başladı. Müslümanlar tüm zorluklara rağmen tevhid aşkı ve Resulullah'ın aşkı ile İslam nurunu tüm dünyaya yaydı. Böylece İslam dini Müslüman camiaya yeni kimlik kazandırdı.
Değerli dinleyiciler, İslam peygamberi Hazreti Muhammed ile başlayan ve son imam Hazreti Mehdi aleyhisselama kadar uzanan ilahi önderleri tanıtmak istediğimiz sohbetimizin sonuna geldik.
Sohbetimizin sonunda bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğiniz, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehcül Belağa Öğütleri. Nehcül Belağa'da yer alan Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözleri ancak Kur'an-ı Kerim ve Nebevi hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Hazreti Ali Aleyhisselam 5. hikmetli sözünde şöyle buyuruyor. Akıllının göğsü sırrının sandığıdır. Güler yüzlülük dostluk bağıdır. Tahammül ayıpların mezarıdır. Sosyalleşme ve insanlarla teamül ve etkileşimde olmak, iyi dostlar edinerek onları elde tutabilmek, hem günümüz modern dünyasında hem her türlü teknolojiden uzak olan eski zamanlarda insanların düşündüğü konulardan biri olmuştur. Hazreti Ali Aleyhisselam Nehçül Belağa'nın 6. hikmetli sözünde evlatlarının endişelerini gidermek için akıllının göğüsü sırrının sandığıdır, güler yüzlülük dostluk bağıdır, tahammül ayıpların mezarıdır diye buyuruyor. İnsanın kalbi sırlar sandığıdır ve anahtarı da dilidir. Ne zaman birinin sırrı açmak istemesek onu kalbimizde saklayacağımızı ve mezara kadar götüreceğimizi söyleriz. Bu yüzden kalbe sırlar sandığı denir. Sandık değerli eşyaların saklandığı yer olduğu gibi insanların sırları da herkesin eline geçmemesi gereken değerli şeylerdir. Bazıları biriyle arkadaş olunca hemen sırlarını paylaşır fakat arkadaşlarının birçoğu çok kısa ömürlüdür ve hatta bugünün dostu yarının düşmanı olabilir. Diğer yandan sırların açıklanması ise insanların iç zafiyetlerini gösterir ve bu da dostlukların temelini zayıflatarak sarsabilir. Bu yüzden akıllı insan arkadaşlarının saygılı ve sağlıklı kalmasını istiyorsa hem kendi sırlarını kalbinde tutmalı hem başkalarının sırlarını açıklamamalıdır. Güler yüzlü olmak da sırdaş olmak gibi arkadaş edinmenin bir diğer gereğidir. Dost bulmak bilindiği gibi kolay değil. Hazreti Ali Aleyhisselam veciz sözü arkadaş bulmak için en kısa ve masrafsız yöntemdir. Üstelik güler yüzlü olmak aynı zamanda insanı güzelleştirir. Bu yüzden gençlik ve ergenlikten güler yüzlü olmayı alışkanlık haline getirmeli ve onun insan çevresindeki şaşırtıcı etkilerini görmeli. Arkadaş edinmenin bir diğer önemli konusu ayıplara tahammül etmektir. Üstelik devam etmesini de garanti eder. Bu yüzden arkadaşlarının kusurları ve ayıplarını görmezden gelmek gerekir. Kimsenin hatasız olmadığını unutmamak gerekir. Ayetullah Seyyid Ebu'l-Kasım Hoyi şöyle buyuruyor. Mezarın, murdarın kötü kokusu, İçinde gizlediği ve insanları da kirliliklerden koruduğu gibi başkalarının kötü dilliliği ve davranışlarına da dayanmalı ve öfçeyi dindirmeli ve insanların ahlaki ayıplarını göz ardı etmeli. Tabii ki dostların ayıplarını görmezden gelmek ise onları giderme sorumluluğunu azaltmaz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona eriyor. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi diriliş gösterdiyseniz zirveyi fethedeceksiniz dedi. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, büyük İran halkının becerisi, yaptırımları ve tehditleri fırsata çevirmek olduğunu vurguladı. İran-Azerbaycan Ermenileri Patriği, İran'da din birliğinin, liderliğin bilge yönlendirmesinin sonucu olduğunu belirtti. Irak Başbakanı Muhammed Şahil Sudani bu yıl Erbayin ziyaretçilerinin sayısının eşsiz olduğunu belirtti. Kerbela'da Dünya Müslüman Öğrenci ve Düşünürlerin 10. Uluslararası Konferansı düzenlenecek. İran güvenlik güçlerinin ortak istihbarat takibiyle isyan örgütleyen çok sayıda kişinin kimliği belirlenerek takip altına alındı. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami nükleer teknolojinin gelişmesi çeşitli alanlarda güçlenerek devam ediyor dedi. İran Dışişleri Bakanlığı İran'ın Kafkasya bölgesindeki jeopolitik değişimi karşı olduğunu duyurdu. Türkiye'den İran'a tutuklu nakline ilişkin anlaşma imzalandı. Ve Türkiye'de Suriye'nin doğusundaki çatışmalar ilişkin uyarı geldi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında, kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında, kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsuri.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19-395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-2122-0136-82, ayrıca 0098-2122-0136-82 veya 0098-2122-1627-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Müzik